Ayrım 22.
Şirke ilk zaferi kazandığı inancındaydı. Bulundukları yerde Şirke'nin yalnız vali yardımcısı Vasilenko'ya güveni vardı. 30 yaşlarında, yalnız, hastalıklı bir adamdı Vasilenko. Bulundukları topraklar Polonya sınırları içindeyken Vasilenko'nun bir bakkal dükkanı vardı. Ayrıca kaçakçılık yapar, aşktan söz eden şiirler yazardı. Sovyet iktidarı yerleşince Beyaz Rus efsanelerinden esinlenen bir oyun yazmıştı. Bu oyunla yarışmaya katılmıştı. Almanlar şehri işgal eder etmez komutanlığa koştu. "Kızılların baskısından şikayetçi miydiniz?" diye sordu Alman subayı. Vasilenko şu cevabı verdi. "Fizik yönden hayır ama ruhsal bakımdan beni eziyorlardı. Her şeyden önce idealistim ben." Şirke Vasilenko'ya "Bir adam gerekli bana," dedi. "Ama partizanlara yollamak istiyorum. Lekesiz bir adı olmalı." Bir süre düşünen Vasilenko eczacı kalfası Paşa Kutas'ı seçti. İri yarı ama yumuşak başlı bir çocuktu Paşa. Ondan söz edenler gülerek Albay Schummer'in çoban köpeği karşısında bile şapkasını çıkardığını söylerlerdi. Gece Kutas'ı yakaladılar, kıyasıya dövdüler. Sabah da Şirke'nin karşısına çıkardılar. "Ben suçsuzum," dedi Kutas. "Olabilir. Sizi tutuklayan Gestapo ajanlarıdır. Benim ilgim yok. Ancak size bir kurtuluş çaresi gösterebilirim. Nalibok ormanına gidecek ve partizanları bulacaksınız. Alman baskısına daha fazla dayanamadığınızı söyleyeceksiniz. Müfrezelerinin mevcudunu ve uçaklara verdikleri işaretlerin neler olduğunu öğrenmek zorundasınız. Bu işi yaparsanız 11 ruble alacak ve rahata ereceksiniz." "Beni öldürecekler," dedi Kutas. "Sizi kollarını açıp karşılamayacaklar. Elinizde arayıp da bulamayacağınız bir belge var. Gömleğinizi çıkarın ve Gestapo merkezinde size neler yapıldığını gösterin. Hem sonra sizi bırakmayacağız. Kendiniz kaçacaksınız. Minsker Zeitung'a ilan verecek, sizi yakalatanın para alacağını açıklayacağız." Kutas sızlanıp duruyordu. Şirke kendi kendine söylendi. "Şu Vasilenko'nun bana yolladığı armağana bak. Gözleri bununkilere benzeyen bir başkasına rastlamadım şimdiye kadar. Tam bir koyun." Sonunda Kutas önerdiği kabul etti. "Sakın kızılların safına geçmeyi düşünmeyin," dedi Şirke. "Parayı aldığınızı gösteren makbuz elimde. Namussuzluk ederseniz bu makbuzu Sovyetler Birliği İçişleri Komiserliği'ne yollayıveririm." Aradan bir hafta geçti. Şirke Kutas'tan haber bekliyordu. Londralılar Kızıllarla çatıştıklarını bildirdiler. Kızıllardan 6 kişi ölmüştü. Başlangıç için fena sayılmaz diye düşündü Şirke. Yine de keyifsizdi. Keyfin alınması için girişilen karşı saldırı püskürtülmüştü. Kızıllar Vitebsk önlerinde kıpırdanıyorlardı. Güneyde durum güçleşmişti. Angulen'den mektup yollayan Hans, Fransızların iyice azıttığını, müttefik çıkarmasını beklediklerini yazıyordu. Zor günler yaklaşmaktaydı. Kent yakınlarında partizanlar bir konvoya saldırdılar. İçlerinden biri ele geçirildi. Gestapo ajanları adamı uzun uzadıya sorguya çektiler. Bir sonuç alamadılar. Albay Şirke'ye, "Herifi asmaktan başka çare yok," dedi. "Gençten biri, öğrenciymiş. Dikkati çekmeyen bir yüzü var. Sevimli de." "Bir sakınca görmezseniz kendisiyle konuşayım," dedi Şirke. "Niyetim sorguya çekmek değil. Gestapo ajanları ağzından bir şey alamadıktan sonra bu haydutların ne düşündüklerini, ne istediklerini anlamak çabasındayım." "Ne isterseniz yapın," dedi Schummer. Az sonra da gülerek Hubert'e, "Şirke edebiyat alanında ün yapmaya niyetli," dedi. "Önemsiz şeylerle başladı. Sonunda bir psikolojik roman yazacak sanırım. Neredeyse bir Dostoyevski." Şirke'nin yanına getirilen gerçekten pedagoji enstitüsü öğrencisiydi. Adını bir türlü söylemiyordu. Gestapo fişlerine Ivan diye geçmişti. Bakışı Şirke'nin dikkatini çekti. Güvenli, meydan okuyan bir bakıştı bu. "Oturun. İsterseniz sigara da içebilirsiniz. Bir düşmanın sigarasını almak istemezseniz içmeyin. Sizi sorguya çekmek niyetinde değilim. Sizinle genel konuları tartışmak istiyorum. Kim bilir, belki benim içimde de davanızın haklılığı konusunda bir takım kuşkular uyandırırsınız. Sorularıma cevap vermek ağrınıza gidiyorsa konuşmayın. Bizden niçin nefret ettiğinizi söyler misiniz?" "Cevabını bilmiyor musunuz?" Tutsak alaylı alaylı gülümsedi. "Çocuklar bile söyler bunu size. Çünkü topraklarımıza girdiniz." Savaş patlayınca mutlaka biri öbürün toprağına girer. Savaşı siz başlattınız. Biz sizin başlattığınıza inanıyoruz. Sadece sizden önce davrandık. Zaferi kazanırsanız bizim başlattığımızı söyleyebilirsiniz. Zaferi biz kazanırsak sizin başlattığınızı anlatmaya, kulaklara sokmaya çalışacağız. Bunun önemi yok. Benim düşündüğüm başka şey. Ülkenize sizden çok daha yüksek bir kültürün temsilcisi olarak geldik. Bunda kimsenin kuşkusu yok. İlkel gereksinimlerden yoksun evlerinizde askerlerimizin neler çektiğini görmek yeter. Gerçekten de sizden çok üstünüz. Neden bir şey söylemiyorsunuz? Ne diyebilirim? Dün yurttaşlarınız beni kızgın demirle dağladı. İşte kültürünüzün doğası. Bizim çok altımızda olduğunuzu anladığınız için küstahlaşıyorsunuz. Hareketlerinizde tek şey egemen, nefret. Yalnız nefret değil. Başka ne var? Adının Ivan olduğunu söyleyen adam Şirke'nin gözlerinin içine bakarak cevap verdi. Sizi küçümsüyoruz da. Gülünç, neyimizi küçümsüyorsunuz? Gestapo yöntemlerini mi? Yalnız onu değil. Felsefenizi, rahatınızı, insan olarak sizi küçümsüyoruz. Çok terbiyesizsiniz. Ama anlıyorum, kaybedecek bir şeyiniz yok nasılsa. Düşmanı küçültme çabanızda iğrenç bir yan var. Sizin karşınızda duran bir Almanım. Beni küçük gördüğünüzü söylüyorsunuz. Peki ama neden savaştığımı biliyor musunuz? Belki akılsız olduğunuz için verilen emirleri yerine getiriyorsunuz. Aptaldan çok hayduda benziyorsunuz ya. Belki açgözlülüğünüzden sürdürüyorsunuz savaşı. Ülkenizde askı satardınız. Burada durumun hakimi, tek efendisisiniz. En iyi biçimiyle düşünsek, Almanya'nızın bütün ülkelerden üstün olduğuna inandığınız için savaşıyorsunuz. Sanki siz ülkenizin öteki ülkelere üstün olduğunu sanmıyor musunuz? Sizin aptaldan çok hayduda benzediğinizi söylerken yanılmışım. Hem aptalsınız hem de haydut. İnsanın kendini vermesiyle kendi kendini tatmin etmesini nasıl birbirine karıştırabilirsiniz? Bizim düşüncemiz ülkemizden çok daha geniş, üstelik ülkemizin küçük olmadığını da gördünüz. Düşüncenizin büyüklüğü nereden geliyor? Küstahlığınızın ölçüsünden mi? Çok basit. Safınızda kimler var? Hırsızlar, ayyaşlar, hayatta bir baltaya sap olamamışlar. Bunun siz de farkındasınız. Resmi törenlerde dostlarınızı ortaya çıkarmaktan çekiniyorsunuz. Oysa bizim safımızda Telman var. Onun en namuslu Alman olduğunu sanıyorum. Onu küçümsemek şöyle dursun, Telman'a saygı duyuyorum ben. Alman oluşu ondan tiksinmeme yol açmıyor. Sizi de Alman olduğunuz için değil, faşist olduğunuzdan ötürü küçümsüyor, nefret ediyorum. Şirke bir işaret yaptı. Götürün şunu. Tartışma onu yormuştu. Evet, bu herifin görüşü değişmezdi nasılsa. Ölümüne bir savaş vermek zorundayız. Ya onlar bizi yiyecek, ya biz onları. Albay Schumer'e, bizimkilerden bazılarının bu konuşmada hazır bulunmalarını isterdim dedi. Şimdiye dek Bolşeviklerle anlaşabileceğimi savunuyorlardı. Onu asacak mısınız? Asmak gerek. Ben olsam kurşuna dizerdim. Farkına varmadan konuştuğu adam Şirke'nin aklını karıştırmıştı. Ama albay, demek size göre kurşuna dizilmesi gerekir diye sorduğunda kendini topladı ve şu cevabı verdi. Hayır hayır, asmak daha iyi. Hem halka da iyi bir ders olur. Gece çok kötü uyudu. Hiç durmadan kara kara geleceği düşünüyordu ama düşünceleri karışıktı. Baş ağrısı gibiydi. Şirke fırtınanın Almanlar üzerine çökeceğini duyuyordu. Adının Ivan olduğunu söyleyen partizan 19 Aralık günü asıldı. Birkaç gün sonra da 24'ünde Şirke albayın evindeki eğlentiye çağrılıydı. Çam ağacı pamuk ve küçük bayraklarla süslenmişti. Emirber Noel onuruna yiyecekleri kazı tam kıvamında pişirmişti. Hubert bir gramofon getirdi. Ihlamur ağacı altındaki genç kızdan söz eden şarkıyı dinlerken Şirke gırtlağına bir şeyler düğümlendiğini hissetti. Eskiden annesi söylerdi bu şarkıyı. Şirke duyguluydu. Mutsuz bir aşk hikayesi, kitap sayfaları arasındaki kuru bir yaprak, laternanın sesi, batan güneşin görüntüsü neredeyse gözlerini yaşartırdı. Şu sırada şarap, müzik ve anılara dalıp gitmişti. Bir şey düşünmeden gözlerini kapadı. Patlama korkunçtu. Albay Schumer'in bir kolu koptu. Hubert hemen öldü. Şirke birkaç sıyrıkla paçayı kurtardı. Sokakta ateş ediliyordu. Şirke koşarak alana vardığında nöbetçinin ölüsüyle karşılaştı. Seslendi, askerin biri koşarak geldi. Ödü patlamıştı. Bir şey anlamıyor ve durmadan haydutlar, haydutlar diye söyleniyordu. Kışlalar kentin öbür ucundaydı. Askerler Noel eğlentisi düzenlemişlerdi. Şirkenin olup biteni anlaması için en az bir saat geçmesi gerekti. Nalibok ormanında gizlenen partizanlar kente kadar sızabilmişlerdi. Nöbetçileri öldürmüş ve albayın oturduğu eve bomba atmışlardı. Ertesi sabah Şirke, belediye başkanı yardımcısı Vasilenko'nun partizanlarla kaçtığını öğrendi. Paşa Kutas'tan da haber yoktu. Şirke oğluna yazdığı mektupta şöyle diyordu. Şu sıra burada çok sıkıntı çekiyoruz ama her zamanki gibi zaferimizden eminim. Hans, Führer ve Almanya için ölmeye hazırlan. Müfreze bir tek kişi kaybetmemişti. Aşağı yukarı 20 Alman öldürmüş, albayın evini uçurmuş, yığınla silah ve yiyecek ele geçirmişlerdi. Konya devirince Vasilenko düşlere daldı. Savaş sona erdi mi partizanlarla ve Almanlarla ilgili bir oyun yazacağım. Ah, o Şirke denen herifi görseydiniz, oyunu mutlaka yazıp yarışmaya katılacağım. Vasya gülümsedi. Beni de jüriye sokmaya çalış, birinciliği almanı sağlarım. Albayın evine bomba atan Vasya'ydı. Ivan'ın öcünü alabilmek için bu görevin kendisine verilmesinde diretmişti. Sonra da kuşkuya kapılıvermişti birden. Ya evde kimseler yoksa? Vasilenko albayın evine gelen konukları görmüş olmalıydı ama ya son dakikada çıkıp gitmişlerse? İki gün sonra Nastya'yı kente yolladılar. İyi haberlerle döndü. Yüzbaşı Hubert ölmüş, albay Schummer ağır yaralanmıştı. Şirkeye bir şey olmadığını öğrenen Vasilenko sinirlendi. Onu tanırım. Hepsinin beteridir. Vasya ise rahatlamıştı. Partizan asmanın ne demek olduğunu anlamışlardır. Ivan'ı bir türlü unutamıyordu. Trostianets kampından kaçan Ivan'la bir yıl birlikte savaşmışlardı. Çoğu kere geceleri dertleşirlerdi. Ivan öğrenciydi. Edebiyatla ilgileniyordu. Yığınla şiiri ezbere biliyor, okuduğu romanları anlatıyordu. Vasya arkadaşına ayaklı kitaplık adını vermişti. Vasya ise hep mimariden söz ederdi. Piramitlerden, Moskova'daki eski konaklardan, incecik bir iple tutturulmuş gibi duran Ayasofya'nın kubbesinden, gökyaranlardan. Ara sıra da sevgililerinden konuşurlardı. Ivan, başkasını seven bir kız öğrenciye aşıktı. Kederli bir gülümsemeyle aynı şeyi tekrarladı hep. Bir eski hikaye durmadan yenilenir. Vasya bir gece süren ama kendisine upuzun, karışık ve inanılmaz gelen mutluluğundan nasıl söz edeceğini bilemiyordu. Ancak ara sıra sevdiğinin adını yüksek sesle tekrarlardı. Savaş olmadığı sıra insanlar büyür, olgunlaşır, yaşlanır, yılların akışına ayak uydururlardı. Garip bir olay gibi birinin çocuk kaldığı, bir başkasının erken ihtiyarladığı söylenirdi. Olgun kişiyle genç adamın birbirinden ayıran kafa yapısı zamanla ağır ağır edinilir. İnsanın iç dünyası ise sınav yıllarında başka türlü oluşur. O zaman insanlar büyük bir çabuklukla zenginleşirler. Yaş kavramı kaybolur, yürek katılaşır. Aynı zamanda da aşırı bir duyarlılık kazanır. Dünya daralır. Asker için yeryüzü bir tepe, partizan için orman olur. Aynı zamanda da genişler. Çünkü açığa vurulan duygular, öbür insanlarla sıkı bağlar kurma duygusu, kişide yalnız kendi hayatını değil, aynı zamanda başkalarınınkinde yaşadığı izlenimini uyandırır. Vasya, Nina Borgielna'ya çok basit gelirdi. Savaştan önce hayatı yaşamaktan çok keşfeder gibiydi. Herhalde sıkıntının, yoksulluğun ne olduğunu biliyordu ama hayatı rahat ve mutlu görünen pek çok gencin yaşadığı tehlikelerden, eğilimlerden, içinde dolaşıp durdukları o manevi labirentten yoksundu. Annesinin basitlik saydığı, gerçek sınavdan geçmemiş yeni yetmelikten başka şey değildi. Vasya'nın görünürdeki basitliğinin aslında engin bir kafa ile eşsiz bir yürek gizlediğini ilk fark eden belki Natasha oldu. Ancak o sıra Natasha küçücük bir genç kızdı. Vasya'nın ruh zenginliğini fark etmekle birlikte bunun bilincine pek varamamıştı. Şimdi Vasya hep düşünüyordu. Natasha ile karşılaşırsak beni tanıyamaz. Ara sıra da içine korku giriyordu. Ya birbirine yabancı oluverirlerse? Ama yüreği gerekeni fısıldıyordu Vasya'ya. Hayır, böyle şey olamaz. Görüşleri uyuşuyor, fazla konuşmadan anlaşabiliyorlardı. Birkaç kere karısına mektup yazmış, Rusya'ya dönen arkadaşlarıyla yollamıştı. Ancak mektuplarının yerine varıp varmadığını hiç bilmiyordu. İki kere paraşütle silah ve gazete almışlardı ama hiç mektup gelmedi. Vasya, Natasha'nın kendisini bekleyip beklemediğini de düşünmemişti. Minsk'te yaşadıkları geceden sonra ne kendisi ne de Natasha için başka birinin olamayacağını biliyordu. Partizanlar arasında genç kızlar vardı. Çevresinde aşk hikayeleri gelişiyordu. Aşık oluyor, birbirlerini kıskanıyor, ayrılıyorlardı. Ölümün yakınlığı eski yeminleri yok ediyor, anıları siliyordu. Vasya ise Natasha'dan başka kadın düşünemezdi. Duygusunun nedenli güçlü olduğunu çok düşünmüştü. Kendi kendisiyle alay etmek istiyor ama sevgili karısını düşününce alaycılığı kayboluveriyordu. İyi bir komutan olmuştu. Büyük bir dikkatle saldırı hazırlıklarını yapıyor, gözüpekliğini emrindekilere de aşılıyordu. Ve akşamın durgunluğunda barış çağında yaşadığı günleri düşünmeye devam ediyordu. İşini düşlüyor, aydınlık yüzlü ve şen evler gözünün önüne geliyordu. İçine tütün sarmadan önce gazete kağıtlarına geleceğin kent planlarını çiziyordu. Savaş öncesi gökyaranlar Vasya'ya pek çekici gelirdi. Şimdi içine kuşku düşmüştü. Gökyaran düşüncesi boşluğu yenme isteğinden doğmuştu. Oysa otomobil sayısı artıp yeraltı demiryolu şebekesi geliştikçe katları üst üste yığmanın saflık olduğu ortaya çıkıyordu. Boşluk yenilgiye uğratılınca taşların gökyüzüne uzanması sona ererdi. Vasya bahçeyi andıran kentler düşünüyordu. Çağının ifadesini bulmaya çalışan kentler. Öyle ya, fabrikalarla beton yığınlarından daha başka şeyler de yapacağız. Eskiden mimari olan yalnız bir sanayi inşaatı gibi gelirdi. Şimdi gitgide artan bir sanat özlemi çekiyordu. Tekniğin gelişmesi öylesine hızlıydı ki birbirinden ayrılan çağlar kalmamıştı artık. Her şey birbirinin içine giriyordu. Çok çekiciydi. Oysa bu da bir düştü. Teknik geliştikçe maddi gereksinimler artıyordu. Burada elektrik yokluğundan yakınıyoruz. 1812'nin partizanları böyle bir sıkıntının varlığından habersizdiler. 12 yerine 6 silindirli arabası olduğu için insan soğuktan donarak ölebilir. 2 yıl önce Almanlarda bizden çok daha fazla malzeme vardı. Öyleyse neden alamadılar Moskova'yı? Şimdi kaplanları buldular, bizimkiler onları da zevkle havaya uçuruyor. Gazetelerinde bilinmeyen bir gizli silah hazırladıklarını yazıyorlar. Durum nasıl olsa değişmeyecek. Amerikalıların da tekniği çok ileride. Herhalde onlar da bir şey bulup çıkarmışlardır. Bütün bu buluşlar karşısında insan hayali şaşırıyor. İlk kez sözü edildiğinde de ağzı açık kalıyor. Ama sonucu elde eden başka şey, insan. Ne yazık ki insan ruhu çözümlenemiyor. İşte Ivan, Avanesyan, Simirnov, bütün bizimkiler, özellikleri yok, hepsi sıradan kişiler, dostlarından başka onları tanıyan yok. Bir rastlantı sonucu gazetelerde onların sözü de edilebilir. Ama ahlak yönünden düşmanlarımızın çok üzerinde olduklarından eminim. Bir gün Ivan'la tartıştıkları sıra ülkelerinin en iyi yanının ne olduğunu, buna karşılık yabancıların neden daha ileri gittiğini konuştular. Bizim durumumuz hepsinden üstündedir Vasya. Dolayısıyla da birçok alanda önde gidiyoruz. Örneğin ulusların bağımsızlığı, öğretimin halka dönüklüğü ve benzeri gibi konularda. Almanların bize üstünlüğü nerede ortaya çıkıyor? Almanların mı? Ivan bu soruyu sorarken yüzünü ekşitmişti. Onların kendilerini herhangi bir alanda geçebileceğini kabul edemez gibiydi. Ancak sorunu tarafsızca tartışma kararını vermişlerdi. Resimli dergilerine bakılacak olursa Alman evleri bizimkilerden rahat. Canım bu ufak ayrıntı. Bak mimarilerinden hoşlanıyor musun? Bilmem, pek az bina resmi gördüm. Hem işin bu yanı seni ilgilendirir. Sanayi alanında Amerika'yı daha üstün sayarım. Sanata gelince Akropol'den iyisi yapılmamıştır derim. Amerikalıların otomobilleri çok iyi. Bizim de müziğimiz. Demek ki insanın iş dünyasıyla ilgili bir şey. Doğru. Vasya canlanmıştı. Açık söyleyeyim. Bizim en iyi yanımız insanımız. Bence önemli olan da bu. İnsan makina yapabilir ama insan yapabilecek makina düşünemiyorum. Bu konuşma Ivan'ın ölümünden kısa süre önce geçmişti. Şimdi Vasya düşünüyordu. Eski dostlardan pek kimse kalmadı. Simirnov, Luntz, Rudin ve ben. Topu topu 4 kişi. 2,5 yıldır da partizanların arasındayım. Nedenini bilmem ama konuşma sırasında içimizi döktüğümde hep barış çağında geçirdiğimiz günlerin sözünü ediyoruz. Geridekiler belki de bizim savaştan başka şey düşünmediğimizi, savaştan başka şeyin bizi ilgilendirmediğini düşünüyorlar. Mine Wright ya da Fenimore Cooper'ın kahramanlarına döndüğümüzü sanıyorlar belki. Oysa her şey basit olduğu ölçüde de karışık. Sipariş üzerine duygululuğa yer yok. Çarpışmadan önce Ivan, Miloşka'sının sözünü ediyordu. Sonra Çehov'un 3 Kız Kardeşi adlı oyununu hatırladı ve insan gençken Çehov'u anlatması güçtür dedi. Bunlar Ivan'ın son sözleriydi. Gazeteler gelince kapışıyor, Moskova'da metro yapımının devam ettiğini okuyup seviniyor, tiyatrolarda neler oynandığını merak ediyoruz. Herhalde gücümüz buradan geliyor. Yılmadan dövüşmemize rağmen barışçı kişileriz. Artık işin sonu yaklaştı. Bizimkiler saldırıyor. Hemen ardından Vasya bu düşünceyi kafasından sildi attı. Düşe çok kaptırdım kendimi. Bizimkilerin bir ayda buraya varacaklarını sanıyordum. En iyisi hiç düşünmemek. Ne zaman gerekirse o zaman gelirler. Epey ilerledik. 39'dan önce burası Polonya topraklarındaydı. Bildirilerde Vitebsk yönünde sözünün tekrarlandığını hatırlayınca gülümsedi. 28 Aralık'ı 29'a bağlayan gece yeni bir görev başardılar. İçinde önemli kişilerin bulunduğu bir trenin geçeceği Vasya'ya bildirilmişti. Lunds, mayın yerleştirme uzmanı diye un salmıştı. Almanlar çok dikkat ettiklerinden yeni yağan kar üzerindeki taze izleri dikkatle silmek gerekti. Vasya ile arkadaşları demir yolunun aşağı yukarı 600 metre uzağında pusuya yatmışlardı. Patlama duyulunca arka vagonlardaki Almanlar karmakarışık yere atladılar. Partizanların makinalıları takırdadı. Acemi partizan Paşa Kutas da harekete katılıyordu. Sonradan Vasya ona sordu. Çok korktun mu? Evet dedi paşa. Önemi yok, olağandır. Alışacaksın. Benim de her keresinde ödüm kopuyor ama alıştım. Alıştınsa nasıl oluyor da yine korkuyorsun? Korkuya alıştım işte. Yeni yılı eğlenteyle karşıladılar. Önce Kalinin'in söylevi dinlendi. Herkesin yüzü gülüyordu. Ne güzel, şu sıra Moskova'dakiler de onu dinliyor. Kremlin'in saati çaldı. Sonra kadehler herkes için kalkmaya başladı. Losev 3 sandık Alman romu yedeklemişti. Simonov doğruladı. Komutanımızın karısının şerefine, eşlerimizin şerefine içelim. Vasya'nın yüzü Natasha'nın çok sevdiği gülüşle aydınlandı. Nice yıllara Natasha. Yaşadığımı biliyor musun? Ne garip, yüreğim çarpıyor. Nisan'da patlayan bir mayının parçası kolumu yaraladı. Saatim kırıldı. Ama yüreğim çarpıyor. Çok iyi bildiğin o gece hep devam ediyor. Yılın en kısa günüydü, hem de en uzun, hayattan da uzun, sevgilim benim.